Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Sait Ağoğulları telefon hattımızda olacak ve iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşımları konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizde, telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız bizlerle olacak. Türk göçmenler üzerinden iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz bir müzikle başlıyoruz.
Gerek yolcu yolunda gerek sevgi. demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Güne Bakan'da herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde yayınımız başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Sait Ağoğulları var. Sayın Ağoğulları, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Sayın Ağoğulları bize iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşımları aktaracak. Ben aslında şöyle söylemek istiyorum. Biz her alanda şu önleyici kavramını bir ön plana getirebilsek bence hayatımız çok daha sağlıklı, çok daha güzel olacak. Çünkü hasta olmadan doktora gitmeyiz. Dişimiz ağrımadan diş doktoruna gitmeyiz. Değil mi Sayın Ağoğulları? Hani aslında bunun Doğru. gibi başımıza Allah korusun iş sağlığı ve güvenliği anlamında bir kaza gelmeden bunun öneminin farkına varmayız, ama aslında farkına varsak ne kadar da iyi ederiz, öyle değil mi?
Aynen, söylediklerinize katılıyorum. Öncelikle yayınımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hedeflere katkı sağlaması yönündeki temennilerimle sözlerime başlamak istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Eğer uygunsa kendimi kısaca tanıtmak
tabii ki,
istiyorum.
Tabii ki ben de onu rica edecektim. Çok kısa sizden kendinizden bahsetmenizi rica ederim. Hemen sonrasında da bu iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım deyince biz ne anlamalıyız? Uygulamalar nasıl gelişmiş? Biraz da bu konuda bilgi vererek başlarsanız çok seviniriz.
Ben Mehmet Sait Ağoğulları, 2010 yılından beri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda mevzuat geliştirme ve izleme şube sorumlusu olarak görev yapıyorum. Evet, bahsettiğiniz önleyici yaklaşımın anlayabilmek için öncelikle dünyada ve ülkemizde bu önleyici iş sağlığı güvenliğinin gelişim sürecini bilmek gerekir diye düşünüyorum.
Elbette, tabii ki.
Bu yüzden ilk önce bu gelişim sürecini kısaca özetlemek istiyorum. İş sağlığı güvenliğinin amacını söylememiz gerekirse iş kazaları ve meslek haklarını önleyerek çalışanlara güvenli bir ortam sağlamaktır diye kısaca açıklayabilirim. Bu amaçla yapılan çalışmalar aslında milattan önce Hipokrat'a kadar dayanıyor. Hipokrat'ın tabii ki aslında belki o zamanlar iş sağlığı kavramı yoktu
kavram
ama
olarak yoktu ama
çalışmalar vardı.
Vardı galiba, değil mi?
Aynen, yani o zamanki yapılan çalışmalar günümüze kadar işte üst üste binerek bugünkü iş sağlığı güvenliğindeki belki önleyici yaklaşımın ulaşmasını sağladı.
Evet.
Hipokrat madenlerdeki kurşun zehirlenmesi hakkında çalışmalar yapmıştır. Fakat iş sağlığı güvenliği konusunda ciddi adımların atılması 1700'lü yılları bulmuştur. Yani 1700'lü yıllarda ne olmuş dersek, İtalyan iş hekimi Ramazzini tarafından iş sağlığı ve güvenliği bilimsel esaslara dayanarak ele alınmıştır. Ramazzini'nin yaptığı şuydu aslında, işte kendisine gelen hastalara yaptığı işi sormuştur. İşte ne iş yaptı, akciğerinden rahatsız olan bir hastaya ne iş yaptığını sormuş. Cevap olarak kömür madeni diye bir cevap almıştır. Bugün belki kömür madenciliğiyle kömür tuzu pneumokonyozunu hemen ilişkisi kurulabiliyor. Fakat o zamanlarda bu şekilde bir
hemen
ilişkinin kurulması çok önemliydi. Yani bunun partner olması çok önemliydi. Aslında pneumokonyozu da belki kısaca bir ne anlama geldiğini söylesem faydalı olabilir. Kısaca akciğerlerde inorganik tozların birikmesi sonucunda kişinin solunum yetmezliğine uğraması diyebilir.
Hı hı.
Bunun aslında birçok çeşidi var. İşte kömür işçisi pneumokonyozu, silikoz, asbestos gibi birçok çeşidi var. Ama o zamanlar işte belki bunların hepsi bilinmiyor. Aslında pneumokonyoz kavramıyla tamam bilinmiyordu. Fakat bir ilişki kurulmuştu.
Evet, müsaadenizle ben küçük bir örnek verebilir miyim? Şimdi kendimden bir örnek vereceğim. Ben öğrenciyken böyle işte bazı ürünleri şöyle tıraşlayıp onlardan maket yapıyordum. Bu ürünleri tıraşladığımda öksürük başladı bende bir süre sonra. Sonra doktora gittim. Doktor bana dedi ki hani sigara mı içiyorsun? Yok hayır dedim, ben hiç hayatımda sigara kullanmadım, içmiyorum. Evet. Peki dedi, bu akciğerlerindeki bu küçük tozlar nedir? Meğer ben o tıraşlama işini yapa ve onu soluya soluya benim akciğerlerim o parçacıklar yavaş yavaş gitmeye başlamış ve hiç farkında değilim. Keşke bu önleyici yaklaşımların farkında olsaymışım o tıraşlama işini yaparken, hani en azından maske takardım. Şimdi maske çok gündemde. Şimdi siz anlatınca o kömür tozlarının geçmesi diye, yani ben bayağı bir aslında farkında olmadan hastalık atlatmışım, haberim yok. O yüzden evet. Bu önleyici yaklaşımların bilinmesi gerçekten çok kıymetli.
Sizin verdiğiniz örneğe benzer bir örnek ben vereyim. Benim üniversitedeki arkadaşım, babası marangozdu.
Evet,
doktora
evet.
Gidiyor.
Sürekli. Aynı onun gibi, evet.
Ve doktor diyor ki sigarayı bırak. Yani hayatında adam sigara içmemiş aslında. Evet. Aslında orada bir meslek hastalığına yakalanma durumu var.
Evet.
İşte bu yani önleyici yaklaşım ya da güvenlik kültürünü yani ülkeye yaydıkça aslında bunlara önlem alınmaya
kesinlikle,
başlayacak. Yani
kesinlikle.
Kişilerin yaptıkları iş soruldukça meslek hastalığına yakalanma istatistikleri düşecektir. Meslek hastalıkları konusundaki bu Ramazan'ın yaptığı çalışmaları sanayi devrimindeki İngiltere'deki çalışmalar izlemiştir. Sanayi devrimiyle makineleşme artmıştır. Çalışanlara yeni riskler çıkarmıştır tabii bu durum. Bu sırada yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde baca temizlemeleri işleriyle ilgili kanun, uçakların çalışma şartlarını düzenleyen kanun ve nihayetinde 1819 yılında fabrika kanunu çıkarmıştır İngiltere. Bu kanun anlamında dünyadaki ilk örneklerdir. Diğer kanunlar, iş sağlığı güvenliği ilgili kanunlar bu tarihlerden sonra dünyadaki diğer ülkelerde çıkarılmaya başlanmıştır.
Evet.
19. yüzyıldaki bu sanayi devrinin sebep olduğu çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler devam etmiştir. Özellikle ülkemizin de üyesi bulunduğu ILO'nun bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun ciddi çalışmaları vardır. Biz bugüne kadar üyesi olduğumuz ILO'nun 59 tane ILO sözleşmesini imzalamış bulunuyoruz.
Hı hı.
Bunlardan iş sağlığı güvenliği ile ilgili sayabileceğimiz başlıcaları 155 nolu iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sözleşme, 161 nolu sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme ve 187 nolu İş sağlığı güvenliği geliştirme çerçeve sözleşmesi şeklinde söyleyebiliriz. ILO sözleşmelerinden, imzaladığımız ILO sözleşmelerinden bahsederken, hı hı, ben aslında ülkemizdeki iş sağlığı güvenliği tarihçesini de biraz değinmek istiyorum.
Evet.
Ülkemizdeki ilk hukuki düzenlemeler 1867 ve 1869 yıllarında çıkarılan Dilaverpaşa Nizamnamesi ve Maden Nizamnamesidir. Bunlar kömür madenciliğine yönelik çıkarılan hukuki düzenlemelerdir. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 yılında çıkarılan 151 sayılı kanun, yine kömürlü işçilerine yönelik çıkarılan İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği şartlarını düzenleyen ilk yasadır. Daha sonra birçok belki düzenleme olmuştur. Fakat 1937 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir bütünlük kazandırmıştır çalışma hayatına. İş kanunu 1971 ve 2003 yıllarında gelişen şartlarla revize edilmiştir ve son olarak 4857 sayılı iş kanunu olarak 2003 yılında karşımıza çıkmıştır. 4857 sayılı iş kanunu aslında önemli bir dönüm noktasıdır. Niye? Çünkü önleyici yaklaşıma ilk defa 4857 sayılı iş kanununda karşılaşıyoruz. Risk değerlendirmesi kavramı, yani önleyici yaklaşımın temelini oluşturan risk değerlendirmesi kavramı ilk kez 4857 sayılı iş kanunu ve alt düzenlemeleriyle ulusal mevzuatımıza girmiştir.
Evet.
Bildiğiniz üzere 4857 sayılı iş kanunu 5. bölümünde iş sağlığı güvenliği düzenleniyordu. 30 Haziran 2012 yılında çıkan 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunuyla memleketimiz ilk defa müstakil iş sağlığı güvenliği kanununa kavuşmuştu.
Kavuşmuş oldu,
Söz konusu kanun 89.391 sayılı AB konsey direktifiyle beraber 155 ve 161 sayılı ile sözleşmeleriyle de uyumlu olarak çıkarılmıştır.
Evet, Sayın Ağoğulları, bu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan bahsettiniz. Muhakkak bizim konuştuğumuz konu anlamında da bir takım düzenlemeler vardır kanunumuzda. Neler öne çıkıyor? Biraz bahseder misiniz?
Tabii. Şimdi önleyici yaklaşım 4850 ile ilk ülkemizde tanınmaya başladı dedik. Hı hı. Fakat tabii önleyici yaklaşımı tümüyle yer alan kanunumuz aslında 6331 sayılı İstihdamlı Güvenliği Kanunu. Daha önceki süreçlerde kuralcı bir yaklaşım mevcuttu. Fakat aslında her bir iş yeri birbirinden farklıdır. Kendine has özellikleri ve dinamikleri vardır. 6331 sayılı kanunla uygulayıcılara mümkün olduğu kadar fazla alan bırakmaya özen gösterilmiştir. Bunun aslında ayrıntılarına ilerleyen dakikalarda biraz daha ayrıntı vereceğim bu tabii konuda. Önlemeye ve korumaya yönelik genel geçer çözümlerden vazgeçilmiştir. Uygulanabilirlik ve içselleştirmeyi artırmak amacıyla risk değerlendirmesine dayanan iş yerine özgü çözümler tercih edilmiştir. Tazmin edici ve kuralcı yaklaşım değil, önleyici yaklaşım benimsenmiştir. İşbirliği ve koordinasyon, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ayrılmaz bir süreci olmuştur. Çalışanların bu sonuçlara katılımı sağlanarak tedbirlere riayet etmeleri konusunda motive olmaları sağlanmıştır. Burası çok önemli. Bununla ilgili bir yaşanan, iş yerinde yaşanan bir örnek vermek istiyorum. Kişisel koruyucu donanımlar var biliyorsunuz. Eldiven, gözlük, paret, ayakkabı gibi. İş yerindeki işveren ve oradaki çalışan uzman çalışanların bu kişisel koruyucu kalkaydeleri kullanma konusunda çok istekli olmadığını görüyor ve bir dahaki kişisel koruyucu donanım alımı sırasında işçilere şöyle bir öneri sunuyor. Yani farklı marka ve modelden, bedenlerden çeşitli kişisel koruyucu donanımları çalışanlara getiriyor. Herkes kendi istediği marka ve modeli kendi seçiyor. Her işte gözlük, ayakkabı, baret, eldiven gibi. Ve daha sonra çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanma oranında bir artış gözleniyor. Yani siz eğer çalışanları süreçlere katarsanız bu konuda iş sağlığı güvenliği konusunda onları hem motive etmiş oluyorsunuz.
Evet, evet.
Şartları artırıyorsunuz. Çünkü ya belki aldığınız kişisel koruyucu donanım çalışan için uygun değil. Yani bir sıkıntı oluşturuyor. Fakat kendi seçtiği zaman hem kendi uygun olanı seçiyor hem de kendi karar vermiş olduğu için
daha çok benimsiyor değil mi? Daha çok benimseyerek kullanıyor.
Evet.
Aynen. O baretlerde bile aynısı söz konusu. Eğer ben onu fark etmiştim. Birine hani baret kullanmak zorundasın. Hadi baret kullan dendiğinde bunu sözle söylendiğinde çok fazla belki önemsemeyebiliyor. Ama gerçekten diyelim bir inşaat alanına gittiğinde o baretin kullanılması gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğinde o zaman kendi talep eder benim baretim nerede diye. Çünkü evet, Allah korusun yani, hani o anda başına her şey gelebilir, taş düşebilir, orada bir çiviye maruz kalabilir, her şey olabilir. Bu anlamda gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi kendisini seçip ona karar vermesi daha çok benimsemesini sağlıyor.
Yani tabii kendinin seçmesi, yani iş yine önleyici yaklaşım gereği işçilere niye kişisel koruyucu donanım kullanması gerektiği ya da niye önlemlere uyması gerektiğine dair verilen bilgilendirme ve eğitimler.
Eğitim çok önemli.
Bunlar tabii şey yapıyor, çalışanı motive ediyor. Bunun yanında yine önleyici yaklaşımın temelinde risk değerlendirmesi oluşturduğundan bahsettik. Risk değerlendirmesinde tek kişinin yaptığı bir iş değil. İşçi, işveren, uzmanlarla beraber, istediği profesyonelle beraber yürütülen bir süreç. Hı hı. Yani oradaki önleme, oradaki çalışanla beraber karar verdiğin için niye o önleme uyması gerektiğinin farkına veriyor ve bu sefer önleme uyuyor. Ama evet, öbür türlü sen bunu yapacaksın dediği
bu
zaman,
mecburiyet oluyor.
İşine gelmediği zaman evet, yapmak istemeyebilir.
Evet. Buyurun devam edin lütfen.
İşletme boyutundaki önleyici yaklaşımdan bahsettik. Ülke şeyinde düşünecek olursak, İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'nun getirdiği önleyici yaklaşımın benimsetilmesi ve etkin uygulanması için güvenlik kültürünün yaklaşması, yaygınlaştırılması gerekiyor. Güvenlik kültürünün gelişmesiyle kişiler kendi sağlıklarının koruması gerektiğini anlayacak ve güvenliklerine önem verme şuuru kazanacaktırlar. Bildiği üzere hepimizin bildiği bir örnekle devam etmek istiyorum. Yeni nesil arabalarda emniyet kemeri takmadığınız zaman
ötüyor.
Araba ötmeye başlar, sinyal
çok
verir.
Tabii. Fakat, şimdi o ötüyor kavramını özellikle söyledim. Çünkü evet, o kadar çok o sesi çıkarıyor ki artık böyle bir kuş ötmesi gibi, cıvıldaması gibi geliyor başta ama sonradan çok rahatsız edici boyuta da geliyor. Haklısınız.
Yani öyle de olması gerekiyor evet, fakat ne yazık ki yani kötü örneğin reklamı yapmak istemiyorum
tabii,
ama
tabii,
onun için de şeyi söylemeyeceğim. Belli şekillerle bu bertaraf edilebiliyor.
Evet, evet.
Yani şimdi bu çok açık bir trafikle ilgili bir güvenlik kültürü eğitimi. Yani bu sadece sizi korumak için geliştirilmiş bir önlem. Yani teknolojiyi kullanıyor bunu uygulayabilmek için. Ve siz yani bu kemeri kullanmıyorsunuz. Ve kullanmamaya yönelik gelişilen ikinci bir önlemi de bertaraf etmek için farklı bir yol deniyorsunuz. Ya bu işte güvenlik kültürü eksikliğimizi, yani uygulamayanların güvenlik kültürü eksikliğini gösteriyor. Yani herkes anlayabileceği bir usta olduğu için emniyet kemerinin örneğini verdim. Evet. Buna benzer durumlar çalışma hayatında da mevcut.
Aslında yani, her şey alışkanlık Sayın Ağaoğulları. Şimdi mesela ben kendi adıma araca bindiğimde takmadığım zaman rahatsız olmaya başladım artık. Bu şey gibi maskeyi takmadığımızda artık rahatsız oluyoruz ya. Ya da bir ortama girdiğimizde takmayan birini gördüğümüzde de aynı rahatsızlığı duyabiliyoruz. Bu biraz alışkanlıklarımızla alakalı. Yani koruyucu önlemi alışkanlık haline getirebilsek aslında kendi hayatımızda hangi alanda çalışıyorsak çalışalım. O zaman işte benimsediğimizde dediniz ya siz. Benimsemek önemli. O zaman bence daha çok bize faydası olacağını anlayacağız.
Yani bizim yani bakanlık ya da devlet olarak yapmamız gereken bu güvenlik kültürünü yani sırf emniyet kemeri üzerinde değil yani
tabii her türlü alanda
güvenlik kültürünü yerleştirmeye çalışmak ama yani kültür değişimi uzun soluklu bir çalışma.
Tabii.
Bu konuda da başarılı olabilmek için konunun tüm taraflarıyla beraber hareket etmek gerekiyor. İstihdam güvenliğinde de işveren, çalışan, sosyal taraflar ile beraber işbirliği içinde olmak büyük önem taşıyor. Güvenlik kültürüyle ilgili yine bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla ilgili ilerleyen dakikalarda örnekler vereceğim. Ben yeniden işletme boyutundaki önleyici yaklaşımla ilgili konuya dönmek istiyorum eğer uygunsa.
Estağfurullah buyurun.
Önleyici yaklaşımda mevzuat işletmelere risk değerlendirmesi vasıtasıyla kendi önlemlerini kendisi belirleme yetki ve sorumluluğu getirmiştir. Yani bu çok önemli bir şey. Yani eski yaklaşımda şöyleydi. Yani kuralcı yaklaşımda her konuda alınacak önlemler sırayla belliydi. Ve bunlar genel kurallardı. Yani tüm işletmeleri kapsadığı için genel kurallar belirlenmişti. Fakat dedik her iş yerinin şartları farklı, dinamikleri farklı. Böyle olduğu zaman yani genel ortalama hükümler olduğu zaman bir iş yerine uyan farklı bir iş yerine uymayabiliyordu. Mesela bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse eski mevzuatta yazan açık bir hüküm var. İşte korkuluklar 90 santimetre olacak diye bir hüküm var mesela. Hı hı. İşveren 90 santimetrelik korkuluğu yerine koyuyordu ve görevi burada bitiyordu. Ama yeni yaklaşımda siz bütün çalışanları göz önünde bulundurarak bu korku yüksekliğini belirlemeniz lazım. Örnek olarak 2 metre boyunda bir çalışanınız varsa bu korkuluğun yüksekliği
yetmeyecektir.
Bu kişiye düşmesine engel olmayacaktır. Bugünkü yaklaşımda ne yapmanız gerekiyor? İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve o çalışanla beraber karar vermeniz gerekiyor. Bakacaksınız o çalışanın düşmemesi için eğer 1.20 gerekiyorsa işte belini geçmesi lazım yüksekliğin. Ona göre bir önlem almanız gerekiyordu. Ama dediğim gibi eski yaklaşımı genel kurallar, Türkiye ortalamasına göre belki bir yükseklik belirlenmiş. Buna göre önlemler alınıyordu.
Bunun dışında şimdi, kuralcı. Buyurun.
Buyurun siz.
Yok kuralcı yaklaşımlardan bahsettiniz de hani onunla ilgili belki daha detaylı anlatmak isterseniz hangi yönlerine değinmemiz gerekir diye soracaktım aslında.
Yani kuralcı yaklaşımın bir diğer dezavantajını da belki gelişen teknolojiye ayak uyduramaması şeklinde söyleyebiliriz.
Evet.
Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fakat mevzuatın hazırlanması ve yürürlüğe konulması çok uzun süreler alabiliyor. Yılları bulabiliyor.
Kültür yani, kelimesini kullanıyoruz ya. Kültür zaten dünden bugüne değişebilen bir şey değil ki. Mutlaka zamana ihtiyacı var.
Yani kültürün zamana ihtiyacı var ama teknoloji
hızlı.
Çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Bu yüzden yani mevzuatla teknolojinin arkasından yetişemiyorsunuz.
Evet.
Yani bununla ilgili daha önceki mevzuatla ilgili daha farklı bir örnek vereyim. Asbest. Ya bugün itibariyle asbestin kullanımı yasak. Hatta asbestli olan bir maddenin bertarafı da çok ciddi önlemler gerektiriyor.
Evet.
Yani bir yerde asbestli yalıtım yapılmış olabilir. O yerde asbestin özel sertifikalı kişiler tarafından belli prosedürlerle çıkartılıp uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi gerekiyor. Fakat tüm dünyada uygulanan 1970'lerle 2000 arasında uygulanan mevzuata göre ısı dayanımı yüksek olduğu için asbestten kişisel koruyucu donanımlar verilmesine yönelik madde vardı. Yani bu açık bir hükümdü. Çalışanlara işte ısıya dayanıklı asbestin eldivenler verileceğine dair bir hüküm vardı. Yani bu birçok örnek verilebilir.
Tabii pek yani çok teknoloji... örnek verebilir. Tabii süremizi de çok aşmamak kaydıyla. Evet. Ben bir de şunu sormak istiyorum Sayın Ağoğulları. Şimdi tabii işverene çok büyük yükümlülük düşüyor bu ortada. Evet. Bunu siz de hep vurguluyorsunuz. Onun dikkat etmesi gereken hususlar neler ve iş yerinde alınabilecek tedbirler neler? Biraz da bu konuda daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
Şöyle... Yani süreci ilk önce bir özetleyelim. İşverenler ne yapacaklar? Çalışma ortamı, yapılan iş ve iş yerindeki çalışanlar dikkate alınarak iş yerindeki tehlikeler belirlenmeli. Riskler analiz edilmeli. Yani tehlike kaynaklarını ortaya çıkardığı riskler analiz edilmeli. Ve alacak önlemler hep beraber işveren, çalışan ve İSG profesyonellerince beraber karar verilmeli. Fakat yani önlemlere karar verilmesi yetmiyor. Bundan sonra ne yapılmalı?
Somut olarak değişiklikler gerekiyor. Yapılmalı.
Önlemler alındıktan sonra bunların uygun olup olmadığı yeniden izlenip denetlenmeli ve eğer uygun olmayan bir önlem varsa ya da yeterli olmayan bir uygun varsa uygunsuzluklar giderilmeli. Ama eskiden nasıldı? Önlem alıyordunuz. İşte 90 santim yetiyordu. Onu aldığınız zaman işiniz bitiyordu. Evet. Bu sürekli bir döngü olarak devam etmekte. Yine işverenler riskten korunma ilkelerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor bu önlemleri alırken. Yani risklere kaynağında müdahale edilmeli. Tehlikeli olan bir husus tehlikesiz veya az tehlike olanla değiştirilmeli. İşin sağlık ve güvenlik yönünden kişilere uygun hale getirilmesi için iş yerlerinin tasarımına, yani daha belki iş yeri kurulmadıysa, daha yeni kurulan bir fabrika ise tasarım aşamasında iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde tasarlanmalı ve bina edilmeli. Yani eğer tozlu bir iş yeri ise havalandırma sistemleri önceden hesap edilmeli. Yoksa iş yeri yapıldıktan sonra bu gibi sistemlerin yapılması çok zor oluyor.
Tabii mimari projelere de ona göre aslında değerlendirilmeli.
Ekipman seçimine önem verilmeli. Çalışma şekli ve yöntemlerine önem verilmeli ve üretim mesutlarına dikkat edilmeli. Bunun dışında toplu koruma tedbirlerine, kişisel koruyucu tedbirlere göre öncelik verilmelidir. Önceliğimiz toplu koruma tedbirleri. Yine de toplu koruma tedbirleriyle bir riskler istediğimiz seviyeye düşmüyorsa işte kulaklık gibi, gözlük, baret gibi, ayakkabı gibi kişisel koruyucu durumlara çalışanlara vermemiz gerekiyor.
Evet, hep kültürden bahsediyoruz. İşte o kültür de aslında alışkanlıkları doğuruyor az önce konuştuğumuz gibi. Bu konuda bu alışkanlıkları sürdürmeye eğilimli kişiler de oluyor, alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen. Peki nasıl benimseteceğiz bunu çalışanlara, önleyici yaklaşımları? Uygulanması önünde engeller var mı?
Tabii ki yani insanların uzun süredir uyguladığı alışkanlıkların veya iş kollarında gelene kaynağımış uygulamaların kısa sürede değişmesi beklenemez. Yani bu Türkiye'de de aynı, dünyada da aynı. Ben dünyadaki işte önleyici yaklaşımla ilgili yaşanan birkaç sıkıntıyı bahsetmek istiyorum. Yani birkaç ülkede yaşanan sıkıntıları ILO raporlarından aldığım istatistiklere göre vermek istiyorum. Mesela çalışma disiplini açısından aslında belki dünyada örnek gösterilecek bir ülke Japonya'da. Yani önleyici yaklaşımla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanmış. 2002 yılındaki yaşanan ölmüş kazaları incelenmiş ve iş yerlerinin %62'sinde önleyici yaklaşımın tam olarak anlaşılamadığı ortaya çıkmış. Bunun bir benzeri Avrupa Birliği üyesi İspanya için mevcut. Yine İspanya'da 2011 yılında yaşanan ölmüş kazaları incelendiğinde iş yerlerinin %75'inin risk değerlendirmesi yapmadığı tespit edilmiş. Yani bütün iş yerleri için zorunlu bir durum risk değerlendirmesi yapılması. Ama %75'i risk değerlendirmesini yapmış, %25'i yapmamış. Fakat yani bu yapanların da büyük bir yani bir kısmı risk değerlendirmesini göstermelik yapmış. Çünkü sadece %47'si ölüme sebep verecek tehlikeyi tespit edilmiş. Bu ölüm tespit eden iş yerlerinin de %42'si önlem belirlemiş. Yani %47'si bu iş yerlerinin tehlikeyi biliyor. Fakat bununla ilgili bir önlem yazmamış bile risk değerlendirmesine. %5'lik bir önlem yazmamış. %42'si önlemi yazmış. Yani burada böyle bir düşme tehlikesi var. Buraya korkuluk lazım gibi mesela bir şey yazmış. Fakat daha ilginci, yani bu önlemi yazanların sadece %8,5'u gerekli önlem almış. Yani baktığımız zaman, yani önleyici yaklaşımın istediği şekilde bir risk değerlendirmesini hazırlayan iş yerleri sadece %8,5. Yani iş yerlerinin, bu İspanya örneğine de baktığımız zaman %90'ın civarı iş yeri, ölmüş kazalı yaşadığı iş yerleri önleyici yaklaşımı aslında tam olarak kavrayamamış. Yani risk değerlendirmesini uygun olarak gerekli önlemleri alsalardı belki bu kadar çok ölümlü kaza olmayacaktı.
Peki o zaman Sayın Ağoğulları son söz olarak şunları söylemenizi rica edeyim. Bu benimseme için, bu özellikle işverenlerin bu konuda uygulamasını desteklemek için yapabileceğimiz, yapılabilecek ek çalışmalar var mı? Son olarak bunu da konuşup sonrasında sözlerimizi sonlandıralım.
Tabii, yani mesela şu an yaptığımız radyo programı da yani önleyici yaklaşımın ülke gibi ya da güvenlik kültürünün ülkemize yayılması için aslında çok önemli bir adım. Bunun dışında güvenlik kültürü ve güven davranış bilincinin okul öncesi dönemden yetişkinlik çağına kadar toplumun her kademesine yaygınlaştırılması için genel müdürlüğümüz çeşitli proje ve çalışmalar yürütmekte.
Evet.
Bu kapsamda milli eğitim müfredatına ve ders kitaplarına İSG kavramlarının eklenmesi sağlandı. Öğretmen ve ders kitabı yazarlarına İSG kültür eğitimi verildi. Temel eğitim çağındaki çocuklar ve orta öğretim çağındaki öğrenciler için güvenlik kültürüne yönelik kazanımların geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirlikleri devam etmekte. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 2015 yılında yapılan değişiklikle iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelere, yani mesela mühendislik fakültesinde okuyanlara iş sağlığı ve güvenliği dersi getirildi. Bunlara ek olarak güvenlik kültürünü geliştirmek amaçlı ulusal ve uluslararası proje, toplantı, kongre, fuar ve etkinlikler yürütülmektedir. Hali hazırda ülkemizde şu ana kadar yapılmış en büyük bütçeli iş sağlığı ve güvenliği projesi olan madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi devam etmektedir. Bu projeyle işverenlerimize, çalışanlarımıza, İSG profesyonelleri ve alandaki diğer tüm paydaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bakış açısını kazandırmayı hedeflemekteyiz. Ben sözlerimi 14-17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne konunun tüm taraflarını davet ederek bitirmek istiyorum.
Evet, biz de duyurumuzu sizin vesilenizle yapmış olmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ağoğulları.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah elimizden geldiğince, hani bize de görev düşüyordu ya, biz de görevimizi yerine getirebilmişizdir. Bu yayınları dinleyicilerimize ulaştırıyor olmakla.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Sait Ağoğulları telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşımları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Kaybolanı sende bulmak güzel, yitip unutulanı sende görmek güzel. Güzel demek yetmez, muhteşem olmalıyız. Bakir bir yere seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim, kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm, ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi, dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere, bir söz bir evet bana versene. Evlenir misin benimle? kader kıymet Hocam. Budur. Kısmet buna dedim. Mutluluksa dileğim seninle yaşamalı. Yaşamakla bitmez. Muhteşem olmalıyız. Mucize bir yere seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim, kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm, ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi, dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere, bir söz bir evet bana versene. Evlenir misin benimle?
Avrupalı Türkler.
Güne bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün hocamızla Türk göçmenler üzerinden ülkeler arasındaki gerçekleştirilebilecek işbirliklerini konuşacağız. Tabii hep Almanya üzerinden gidiyoruz. En çok Türkümüzün yaşadığı, en çok vatandaşımızın nefes aldığı topraklardan muhtemelen hocamız da o ülkeler arasında değerlendirmeyi belki Almanya üzerinden çoğunlukla yapacak.
Evet, teşekkür ederim. Şimdi aslında tabii Almanya üzerinden yapıyoruz yorumlamalarınızı ama diğer ülkeler için de geçerli.
Tabii,
orada
tabii.
Yaşayan diğer vatandaşlar.
Tabii, yoğunluk olduğu ülkeler, için tabii. Orayı daha çok
evet,
değerlendiriyoruz.
Evet, aklımıza bir de çok örnek geliyor tabii.
Evet.
Onu takip ettiğimiz için de biraz daha kolaylık.
Evet,
yani
evet.
Almanya'dan bahsetmek. Şimdi şunu ortaya koymak lazım. Yani göç olgusu aslında kültürlerin, toplumların birbirleriyle yakınlaşmaları için de bir vesile teşkil ediyor. Yani bu vesile teşkil etmesi hususiyetini, özelliğini genellikle göz ardı edip işi böyle bir sorun, bir güvenlik meselesi, bir efendim işte kültürel çatışma falan şeklinde görmeye de eğilimi olan çok insan var. Fakat bardağın dolu tarafına bakmakta yarar var yani. Bakıyorsunuz başka bir ülkede yüz binlerce sizin içinizden çıkmış, sizin kültürünüze, kültür dairenize bağlı ve işte gönülden kendini sizin bir parçanız olarak hisseden insanlar var. Ve bu insanlar yaşam odaklarını başka bir ülkeye taşımakla birlikte yani kendi vatanlarını yahut da işte büyüklerinin, büyük babalarının, büyük annelerinin vatanlarını yine kendi vatanı olarak kabul ediyorlar ve bundan hiçbir şekilde de kopmuyorlar. Şimdi bu aslında tabii gönderen ülke açısından da büyük avantaj. Diğer taraftan yaşadıkları topluma şu veya bu şekilde kültürel, ekonomik, sosyal faydaları var, katkıları var. Burası için de çok büyük önem arz ediyor. Şimdi bu sınır ötesi sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik alanlar ortaya çıktığına göre bu alanlardan yararlanıp aslında kabul eden ülkeyle gönderen ülke arasında çok daha yakın ilişkilerin kurulması mümkün. Yani bu kitabi olarak da böyle söyleniyor. Yani akademik çalışmalar var bu alanda. Fakat siyasi bazı böyle işte gerginlikler zaman zaman ülkeler arasında başka mülazalar, başka işte çıkar çatışmaları falan bu olayın pek bu olgunun daha doğrusu çok görünmesine engel teşkil etmiş. Yani o mülazalarla yaklaşanlar. Fakat ben inanıyorum ki, yani mesela Almanya örneğine baktığımız zaman 3 milyon üzerinde, 3,5 milyon civarında tahmin ediliyor. Türkiye çıkışlı ya da işte Türk vatandaşı olmasa dahi hala Türkiye'de bağları olan soydaşlarımız ve tabii aynı zamanda da vatandaşlarımız yaşamakta. Bu kadar büyük bir kitlenin Türkiye'yle olan bağlarının devam etmesi tabii bizim için çok önemli bir avantaj. Hı hı. Onun için de tabii Türk devleti kurumlarıyla öteden beri gereken çalışmaları yapıyor, gereken işte faaliyetleri gerçekleştiriyor. Hizmetleri veriyor. Fakat işte bakıyorsunuz bazen gittikleri ülkeler, bu Almanya'da da görülen bir hadise olmaya başladı. Yani işte mümkün olduğu kadar eski vatanlarıyla, hani eski vatan lafını da böyle biraz da tırnak içinde söylüyorum. Eski vatanlarıyla münasebetleri olmasın, tamamen bize aitler. Hatta daha belki bir programımızda da konuştuk, yani mesela Türkiye ile biz bazı konuları hiç konuşmayalım, bunları alakadar eden. Bu yanlış bir şey. Halbuki birçok fırsat var yani. O kadar iyi fırsatlar var ki bu yakınlaşmaları sağlayacak. Özellikle mesela sivil toplum kuruluşları arasında şimdiye kadar ne yazık ki hiç görmüyoruz. Yani Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla Almanya'daki örneğin sivil toplum kuruluşları arasında bir münasebet yok. Halbuki o münasebetleri, o ilişkileri kurabilecek önemli bir arada katalizatör var yani. Bunlar da bizim vatandaşlarımız. Tabii. Onların dernekleri şunlar, bunlar işte bir sürü girişimleri var. İki toplumun bu şekilde bir yakınlaşmasını sağlayacak, yani bir ütopya olarak da görmemek lazım. Mümkündür bu, yani örnekleri var başka memleketlerde. Ondan sonra ekonomik bakımdan tabii yatırımlar önemli. Ortak yatırımlar söz konusu olabilir. Yani bakıyorsunuz bizim vatandaşlarımız çok girişimci yaşadıkları ülkelerde. Son derece önemli girişimlere imza atıyorlar. Nedir? Yani bakıyorsunuz küçük ve orta boylu, orta ölçekli çok sayıda Türk şirketi faaliyet gösteriyor.
Tabii hocam, lokantasından tutun çalışma şirketlerine kadar, yani çok fazla her yerde var. Her yerde varız.
Son derece de cesurlar, evet. Son derece becerikliler. Bu önemli bir şeydir yani. Şimdi onun ötesinde biraz orta ölçeğin de üzerine çıkanlar var şimdi. Hı-hı. Artık. Yani tabii. Büyük yatırımlar söz konusu olabiliyor. Bu büyük yatırımların her iki ülkeye de faydalı olacak şekilde düzenlenmesinde yarar var yani. Diaspora diye adlandırdığımız yurt dışındaki vatandaş kitlemizin ekonomik çıkarlarına hizmet edecek şekilde ve aynı zamanda her iki ülkenin de gönderen ve kabul eden, hangisi ise Almanya ise Almanya, Türkiye zaten var veyahut da Hollanda, neyse, bunlara da katkıda bulunacak şekilde yeni girişimler, görüşmeler, birliktelikler, ortaklıklar yapılabilir. Bu günümüzün dünyası buna çok uygundur, müsaittir. Her ne kadar şimdi pandemi nedeniyle ekonomik krizler her tarafta hüküm sürmekteyse de, aslında belki de krizleri aşma açısından da bir yöntem olarak da düşünülebilir diye düşünüyorum. Yani özellikle biliyorsunuz Türkiye'nin hizmet sektöründeki atılımları çok önemlidir. Yani birçok böyle işte, şimdi ismini vermiyorum ama önemli bir firma. Hı hı. Bu böyle işte siparişleri motorlara binip evlere dağıtan bir firma Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyete geçti. Evet. Şimdi bu, yani Türkiye'deki mevcut ekonomik potansiyelin başka yere taşınması demek. Aynı şekilde yine bizim vatandaşlarımızın uhdesinde bulunan o potansiyellerin Türkiye'ye yansıması, hatta üçüncü ülkelere, bu joint venture dediğimiz şekilde ortaklıklar kurmak suretiyle gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Ama bunun için tabii bir siyasi irade lazım. Aynı zamanda da bir Yani siyaseti bırakın, bir irade lazım. Buna bir karar vermek lazım. Ondan sonra bir altyapının hazırlanması lazım. Ve tabii çok iyi bir iletişim sisteminin kurulması lazım. İkna çalışmalarının yapılması lazım. Bu bence gündemimizde üst sıralara taşınması gereken bir olay diye düşünüyorum.
Yani. Evet değerli hocam, çok haklısınız. Hatta benim şimdi siz Almanya'dan konuşurken aklıma aşı durumları geldi. Bu pandemi evet. durumları. Yani o Almanya'daki aşı bulunmasaydı bilmiyorum bu konuda Almanlar ne düşünüyorlar ama sonuçta bir Türk tarafından bulundu evet. bu aşı.
Ya tabii yani şimdi o tabii müthiş itibar kazandırdı evet. oradaki insanlarımıza. Profesör Uğur Şahin, evet. Eşi Doktor Özlem Türeci ile birlikte dünyada itibar kazandırdı. Evet. Yani göçmen Türklere diyelim hani evet, evet, evet. o şekilde. Evet. Gittiği ülkede işte o ülkenin sunduğu bütün fırsatlardan yararlanmak suretiyle insanlığa hizmet edecek çok önemli bir olaya imza attılar. Bu evet. çok önemli. Şimdi bakınız yani bunun birçok örnekleri vardır. Biz şimdi bu ara şeyden şikayet ediyoruz. İşte bu beyin göçü, insanlarımız işte başka ülkelere gidiyorlar. Bu dünyanın her tarafında var olan bir şey. Yani bundan 5-6 sene evvel, belki 8 sene evvel falan da Almanya'da yetişmiş, hiç Türkiye'de yaşamamış olmakla birlikte kendisini buraya ait hisseden, sadece İstanbul'da 3.300 tane mi, 3.500 tane mi yetişmiş genç üniversite mezunu vardı.
Evet, hocam ona bakarsanız ta Cumhuriyet döneminde o Jensenler evet. Almanya'dan gelip de ülkemizdeki üniversitelerde hocalık yapmadı mı? Yani bir de o var.
Tabii tabii.
Biz yani, de onlardan çok etkilendik. Biz de onların...
Bir geçmişimiz var. Geçmişimiz var. Yani bu geçmişimizi de hatırlayarak her tarafa katkı sağlayacak şekilde. Yani sadece bir tarafa değil. Bu konuda çalışmaların yapılabileceğini düşünüyorum. Yok da değil bu tür çalışmalar. Yani Türkiye'nin bazı kurumları işte başta Yurt Dışı Türkler Başkanlığı olmak evet. üzere bu konulara eğiliyorlar. Ama şunu bilmek lazım. Yani bu bir fırsat. Aynı zamanda da belki de şu içinde yaşadığımız kriz ortamında da bir fırsat. Yani böyle bu tür yönelimler bazen krizden çıkışta da yararlı olabiliyor. Ama biz geçmişte sadece şeye endeksliydik. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'ye döviz göndersinler. ödemeler dengemizin işte biraz bir kısmına hiç olmazsa katkıda bulunsunlar. Ama o devirler geride kaldı. Artık öyle döviz falan gönderme hadisesi yok. Demek ki başka bir gözle bakmak lazım. O potansiyeli farklı değerlendirmek lazım.
Bir de göç diye bir şey de haklısınız. Evet. Yani o beyin göçü diye bir şey de bence kalmadı. Çünkü artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Yani orada yapılan bir hizmet işte bütün dünyayı etkiliyor aşı örneğinde verdiğimiz gibi. Yani yine insanlığa
öyle,
hizmet
tabii,
ediliyor.
Tabii. Ama tabii bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani
evet
Türkiye'de
hocam son cümleleriniz olarak alalım buyurun.
Türkiye'de yetişmiş nitelikli elemanlarımızın Türkiye'ye Türkiye'de kalarak hizmet etmesi gözümüzde dir ve yani biz o konuda onlarla birlikte Türkiye'de daha çok işler yapılabileceğini düşünüyorum.
Evet, tüm kalbimiz onlarla. Hocam evet, size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Çok ben teşekkür
için.
Ederim Sezin Hanım.
Aktardıklarınız için sevgi ve saygılarla uğurluyoruz değerli hocam.
Biz mukabele sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupalı Türkler köşemizde Türk göçmenler üzerinden ülkeler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerini konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Müzik